Yüreğim seni çok sevdi. Canan Tan. 5. kaset 2. yüz. Sayfa 234. Bu kadar büyük konuşma Aslıcığım. Neymiş efendim? New York dünya üzerinde yerleşeceğim en son şehir. Asla bir Amerikalıyla evlenmem. Belli mi olur? Bir de bakmışsın ki yakışıklı bir Amerikalıyı koluna takıp nikah masasına oturmuşsun ve New York'a yerleşmişsiniz. Kutlarım seni. Harika bir hayal gücüm var. Ama adı üstünde. Hayal. Benim gerçeklerimle hiç mi hiç uyuşmuyor. 10 günlük tatilin ardından yeniden derslere başladık. Bu sabah ofiste başımı işime gömmüş çalışırken Ermeni asıllı iki Amerikalı benimle tanışmaya geldiler. Necati Bey göndermiş. Yapacakları Türkiye, Ermenistan, Suriye turu öncesinde Türkçelerini ilerletmek istiyorlarmış. Daha yaşlı olanı, sizin için uygunsa perşembe günleri öğlen yemeklerini beraber yiyebilir miyiz diye sordu. Yemek süresince Türkçe konuşmanın bizim için yararlı olacağını düşünüyoruz. İşte ilginç bir deneyim fırsatı daha. Neden olmasın? Size ve Türkçenize katkıda bulunabilirsem mutluluk duyarım. Konuklarımı yolcu eder etmez karşı masadan konuşmalarımızı izleyen Jay yerinden fırlayıp yanıma geldi. Demek ki sana yapılan tüm yemek davetlerini geri çevirmiyorsun, diyor sistemli. İtiraz istemem. Bu öğlen yemeğini benimle yiyeceksin. Olur diye gülüyorum. Sen ısmarlayacaksın ama. Beklentim ayaküstü yenilecek bir hamburger ya da sandviç. Her gün yaptığımız gibi. Yanılmışım. Jay, kampüs sınırları içindeki en şık restorana götürüyor beni. Genellikle öğretim üyelerinin ve önemli konukların yemek yedikleri özel bir yer burası. Masamız önceden ayrılmış. Kar beyazı örtünün üzerinde tabağımın önünde kırmızı bir gül var. Geçip oturuyoruz. Yemek boyunca her zamanki cıvıltılı haliyle ince esprilerle süslediği okul anılarını anlatıyor Jay. Kahkahalarımız birbirine karışıyor. Kahvelerimizi içerken birden ciddileşiveriyor yüzü. Gözlerin, diyor. Gözlerin öylesine güzel ki Aslı. İçgüdüsel bir kasılmayla donup kalıyorum. Özden'in sözleri geliyor aklıma. Haklıymış arkadaşım. Bizleri görüyorsun diye gülerek konuşmasını sürdürüyor Jay. Sarışın ve mavi gözlüyüz çoğumuz. Sense öylesine farklısın ki adı konmamış kahverengi değerli bir taş gibi parlıyor gözlerin. Her gün gördüğünü, görmeye şartlandığını kanıksıyor insan. İlgisini çekmez oluyor kanıksadıkları. İşte bunda yanılıyorsun Jay, diyorum onun yumuşacık ses tonuna benzer yumuşaklıkta. Benim ülkemde de buradakinin tersine çoğunlukla esmerdir insanlar. Saçları koyu, gözleri kahverengi. Ama orada da beni farklı bulan birileri çıkabiliyor. Hem kendi gözleri de kahverengi olduğu halde. Boynundaki kolyeyi tutup daha iyi görmesi için kaldırıyorum. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Sonsuzluk galiba. Başımla onaylayıp, bak Jay, diyorum. Kolyenin sağ köşesindeki kalbin adı Aslı. O benim. Sol tarafta benim kalbime yakın duranı ise Murat. Bu ikisi sonsuza dek bir arada olmak için yanıp tutuşuyorlar. Bir süre duraklayıp söylediklerimi kafasında ölçüp tartıyor. Erkek arkadaşın mı? Diyor kırık bir sesle. Evet. Adı Murat. Çok özlüyoruz birbirimizi. Şanslı adam diye haykırıyor. Sonra da Murat diye hecelemeye çalışıyor. Dünyanın en şanslı adamı o. Sen de en az onun kadar şanslı sayılmaz mısın Jay? Sana da dostluğumu ve arkadaşlığımı veriyorum ya. Ama gözlerin o esmer adama ait. Sahip olmak istediği oyuncak, henüz dokunamadan elinden alınmış küçük bir çocuk gibi boynunu bükmesine dayanamıyorum. Uzanıp elini tutuyorum. Arkadaşlık aşktan da ötedir değil mi Jay? Gün gelir körelir aşklar. Ama gerçek dostluklar kolyelere gerek bile duymadan sonsuza dek sürebilirler. Yemeğin sonunda bu ilginç buluşmadan ikimizin de farklı kazanımlar elde ettiğini düşünüyorum. Biraz düş kırıklığına uğrasa da benimle yürüyeceği yolun sonu olmayacağını öğrenecek. Kendini buna kolayca alıştıracağından eminim. Bense çok sevdiğim bir dostumu kaybedeceğime aramızdaki ilişkiyi arkadaşlık çerçevesinde tutmayı sağlayarak onu yeniden kazanmış oldum. Ancak daha da önemlisi, benim bile farkında olmadan içimde yaşattığım bir gizi keşfetmeme yardım etti Jay. Peşin hükümlerle oluşturduğum direnç noktasının kökenine indirdi beni. Bir Amerikalıyla evlenmeyi aklımın ucundan bile geçirmem demiştim Özden'e. Neden? Jay ya da bir başka Amerikalı. Böylesine bir dostluğu paylaşabiliyorsak eğer, evlenme konusunda bu denli katı davranmam saçmalık değil miydi? Yola çıkış noktam Jay. Bir çift kahverengi gözün peşine takılmış gidiyor. Bende ya da bir başkasında olmasının önem taşımadığı bir çift kahverengi göz. Ya o gözlerin sahibi? Onun yüreği, onun beyni, onun duyguları. Jay'in gücü buraya kadar. Ne yüreğime ne de beynime hitap edebilir o. Ama Murat, tüm hücrelerine kadar içinde yaşatıyor beni. Tüm hücreleriyle delicesine seviyor. Böylesine bir aşkı yaşayabilmek yetenek ister. Garip bir içgüdüyle bu yeteneğin Amerikalı erkeklerde bulunmadığını hissediyorum. Onları yalnızca arkadaş gözüyle değerlendirmem bundan kaynaklanıyor sanırım. Ve ben, bugüne kadar Murat'tan vazgeçemediysem eğer, bu onun bana sunduğu aşkın gücüne aşık olduğum içindir. Dekanımız Mr. Perra bu Ağustos'ta emekliye ayrılıyor. Yeni dönemi için yeni bir asistanlık bulmam gerekecek. Necati Bey bugün haftada 10 saat çalışabileceğim bir asistanlıktan söz etti. Eğer kabul edersem hemen işe başlamam ve yaz boyunca da burada kalmam gerekecek. Gelecek yılın asistanlığını garantiye almış olacağım ama tatilimi feda edip yaz sıcağında buralarda sürünmeye de hiç niyetim yok. Yaz okulu için tek ders aldım. Temmuz'da işim bitiyor. Sınavdan çıktığımın ertesi günü Türkiye'ye uçmanın hayallerini kurmaya başladım bile. Ne ailemi, ne Murat'ı, ne de kendimi aylardır içimizde biriktirdiğimiz özlemi dindirecek bu fırsattan yoksun bırakmaya hakkım yok. Ancak hiç ummadığım bir gelişme tüm planlarımı alt üst ediyor. Murat'ın telefondaki sesi titriyor. Babam beyin kanaması geçirdi Aslı. Başında bekliyoruz. Üzülüyorum. Yaşadığımız onca olumsuzluğa karşın gerçekten çok üzülüyorum. Murat'ın acısı benim acım. Tüm kalbimle paylaşıyorum üzüntüsünü. Günler sürüyor bekleyişleri. Her gün telefonda konuşuyoruz Murat'la. Türkiye'de saatin kaç olduğuna bakmadan sık sık arıyorum onu. Tek avuntum sensin diyor. Sesini duymak güç veriyor bana. Bu sabah Murat'ın buruk müjdesiyle uyanıyorum. Yoğun bakımdan çıktı babam diyor cılız bir sevinçle. Ne var ki? Sağ tarafı tutmuyor. Bu durumun Murat'ı nasıl etkileyeceğini ve bu etkinin bana ne şekilde yansıyacağını kestiremiyorum. Önümüzdeki zaman diliminin bizi kasıp kavuracak kötü sürprizlere gebe olduğunu da bilmiyorum henüz. Osman Bey sağ tarafının tutmaması dışında hızla iyileşiyor. Hastaneden çıktıkları gün her şey yolunda diyor Murat. Şükürler olsun zihninde hiçbir sekel kalmadı. Ama eskisi gibi çalışamaz artık. Şirketin tüm yükü benim omuzlarımda. Bunun ne anlama geldiğini ilk anda kavrayamıyorum ama her geçen gün aldığım her yeni haber Murat'ın ailesine, işine ve Bursa'ya eskisinden de güçlü bağlarla kenetlendiğini haykırıyor bana. Bu aralar seni ihmal edersen bağışla diyor. Bir saniyen bile boş geçmiyor inan. Babam yattığı yerden işleri idare ediyor etmesine ama benim aracılığımla. Gece yarılarına kadar uzayabiliyor çalışmalarımız. Bir sonraki telefonunda şirketin yönetim kurulu başkanlığına getirildiğini söylüyor. Sevinemedim bile diyor. Zorunlu bir görev değişimi. Artık daha az görüşebiliyoruz Murat'la. Ama günlük programını, saat saat neler yaptığını yanındaymışım gibi biliyorum. Her sabah fizik tedavisi için Osman Bey'i özel bir kliniğe götürüyor. Ardından şirkete gidip babasından aldığı talimatlar doğrultusunda işleriyle boğuşmaya başlıyor. Gecenin geç saatlerine kadar sürüyor koşturması. Bu durumda tatil için Türkiye'ye gittiğimde bana zaman ayırabileceğinden şüpheliyim. Kaç parçaya bölünebilir ki bir insan? Yine de geleceğin günü iple çekiyorum demekten vazgeçmiyor. İlacımsın sen benim. Tüm yorgunluklarımı, tüm dertlerimi giderecek mucizevi bir ilaç. Bu ilacı ne zaman, hangi şartlarda içebileceğini sormaya korkuyorum. Alacağım yanıttan emin değilim çünkü. Ferda ile yaptığımız telefon konuşması bunların hepsinin üzerine tuz biber ekiyor. Durum kötü diyor Ferda. Emre'nin anlattıklarını bir duysan. Mihriban Hanım geriye çekilip oğlunun karşısına Osman Bey'i dikmiş. Zayıf yerinden vuruyorlar Murat'ı. Babasına düşkünlüğünü biliyorlar ya, üstelik hayati tehlikesi kalmasa da adam hasta. Kaprisin bini bir para diyor Emre. Şimdi de tutturmuş, oğlumun mürüvvetini görmeden ölürsem gözüm açık gider diye. Para pul bir yana, torunumu kucağıma almak dünyalara bedel benim için diyormuş. Ellerinden gelse bir ay içinde evlendirecekler oğlanı. Evlendirsinler Ferda. Savaşacak gücüm kalmadı benim. Öyle kolayca pes etmek var mı? Ne yapman gerektiğini söyleyeyim sana. Bir an önce kalk, gel. Meydanı boş bırakma. Madem oğullarının evlenmesini istiyorlar, evleneceği insan da göz önünde olsun. Gelmem, Murat'ın aklını karıştırmaktan başka ne işe yarar ki? Salim kafayla düşünüp kendi kararını kendi vermeli. Seçimini senden yana yapmasa bu kadar direnir miydi? Güçlü olan onlar ama yenilgiyi kabul etmek için henüz çok erken. Sonuna kadar destek olmalısın Murat'a. Neyin doğru olduğuna karar veremiyorum inan. Doğru olan duygularının arkasında durman. Zaman zaman onları bile yitirdiğimi düşünüyorum Ferda. Öylesine yoruldular ki. Asistanlık işini kabul ettiğimi söylediğimde çok şaşırıyor Necati Bey. Yaz boyunca burada kalmayı göze alıyorsun demek. Gelecek yılın asistanlığını garantilemek için böyle davranmam gerekmiyor muydu? Orası öyle. Ama kabul edeceğini düşünmüyordum doğrusu. Ailenle konuştun mu bu konuyu? Henüz değil. Anlayışla karşılayacaklardır. Söylediklerimi bir yana bırakıp beden dilimi çözmek ister gibi tepeden tırnağa süzüyor beni. Sonra bakışlarını yüzümde toplayarak ağır ağır konuşuyor. Ya şu İstanbul'da tanıştığımız delikanlı, Bursalıydı galiba, o ne diyor bu işe? Kararımı verdim ben Necati Bey, kimsenin onaylaması gerekmiyor. Verdiğim yanıtın kesinliği ve keskinliği karşısında susuyor Necati Bey. Ama yaşının ve yaşadıklarının kazandırdığı deneyimlerin ışığında aldığım kararda Murat'ın payının büyük olduğunu seziniyor sanırım. Ne demek gelmiyorum diye sızlanıyor annem. Seni bu kadar özlemişken bunca yorgunluğun ardından tatil yapmak hakkın değil mi diyor babam da. Beklediğim tepkilere yanıtlarım hazır. Çabalarım bir an önce işimi bitirip Türkiye'ye dönebilmek için. Yoruluyorum diye merak etmeyin. Çalışmak iyi geliyor bana. Murat'la yapacağım konuşmanın daha zorlu geçeceğini düşünmekle yanılmışım. İlk anda şaşırıyor ama bana anlatamadığı ve bilmediğimi sandığı sorunlarının arasından beni çıkarmış olmanın bilinçaltı ferahlığı var sesinde. Desene, biraz daha biriktireceğiz özlemlerimizi diye kabulleniveriyor yeni durum. Christmas tatilinde oradayım diyorum. Bu kez erteleme yok. En azından 5 ay var daha diye hesaplıyor kafasından. 150 gün eder. Çok zor be aslım. O zamana kadar sen de biraz toparlanırsın. Çözümsüzlüklerine farklı bakış açıları getirebilirsin. Satır aralarında pek çok şeyi anlatıyorum ama anlamıyor. Ya da işine geliyor anlamamak. Yeni bir takvim, yeni bir umut diyor. Başa döndük yine. Gün saymakla mı geçecek ömrümüz? Tüm yakınması bu kadarla sınırlı. Onu, hasta ve kaprisli babası, üstüne üstüne gelen aile bireyleri ve omzuna yüklenmiş, taşımakta zorlandığı ağır işi arasında bana zaman ayırma yükünden kurtardığımı aklına bile getirmeden, kavuşacağımız ana odaklanmış gün saymaya başlıyor yine. Necati Bey, kalışımı ödüllendirmek ister gibi, aklıma hayalime getiremeyeceğim ilginçlikte önerilerle çıkıyor karşıma. Bu yıl başlayacak yeni dönem için yurtta bizim kaldığımız bölüme ilk kez Resident Assistant, RA alınacakmış. Türkçe açılımı yurt görevlisi ya da Türkiye'de söylendiği şekliyle sürveyan. ama Türkiye'dekinden çok daha farklı bir iş ve büyük sorumluluklar gerektiriyor. Sürveyanlık yönetimle öğrenciler arasındaki köprüdür diyor Necati Bey. Zor ama zevkli bir iş. Her ulustan öğrencinin kaldığı bu bölümdeki idari işleri yürütmek, öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmek ve onları kaynaştıracak etkinlikler düzenlemek. Tam sana göre. Olursa aylığı 600 dolarlık bir oda verecekler. Hemen başvurunu yap. Amerika'da şu ana kadar en hoşuma giden özellik, çalışma saatleri kısıtlı olan bizlere bile iş yapabilme şansının tanınması. Yeni başladığım asistanlık yıl boyunca sürecek. Yanı sıra sürveyanlık da olursa parasal özgürlüğüme bir adım daha yaklaşacağım. Başvurumu yaptım. Aşmam gereken zor bir sınav var önümde. Seçici kurulun çok sayıdaki vasıflı başvuru arasından beni seçmesi uzak bir olasılık. Yine de umutluyum. Aslında bu iş için önerilmiş olmak bile yeterince gurur verici. Eski dekanımız Larry Perra'nın seçici kurula yazdığı tavsiye mektubunu okurken ister istemez duygulanıyorum. Yanında asistan olarak çalıştığım süre içinde gösterdiğim başarıyı öve öve göklere çıkarıyor. Bu da yetmiyor, Türkiye'ye geldikleri dönemde İTÜ'de düzenlediğim etkinlikleri anlatıyor. Çalışkanlık, disiplin, görev ve sorumluluk duygusu, güvenilirlik, davranış biçimi ve uyum yönünden bana kefil olabileceğinin garantisini veriyor. İlk elemenin ardından kalan adayları görüşmeye çağırıyorlar. Sohbet havasında ancak zorlu bir sınav. Görüşmelerin tümü tamamlandıktan sonra yeniden içeri çağrılıyorum. Jüri başkanı yanıtlarını çok beğendim diyor. Daha sen konuşurken adını listemin başına yazmıştım bile. Şimdi söyle bakalım, bizimle çalışmak ister misin? İşi kopardığımın göstergesi olan bu sözler Necati Bey'i benden de çok sevindiriyor. Kutlarım seni diyor. Yabancı bir öğrenciyi böyle önemli bir göreve getirmeleri çok sık rastlanan bir durum değil. Yurt binasının girişinde büyüyecek bir oda. Bir yanında yuvarlak küvetin yer aldığı fayans döşeli banyo, diğer yanında buzdolabı, fırın ve çöp öğütücüsüyle öğrencilik yaşamı için lüks sayılabilecek bir mutfak. Necati Bey oda demişti ama bana verdikleri tam anlamıyla dört dörtlük bir daire. Üstelik kampüs içinde ve her yere yakın. Spor merkezi karşımda, biraz aşağıda yemekhane. Kütüphane de önümüzdeki köprünün ayağında. İşe başlamadan Eylül ortalarında bir hafta sürecek eğitim programına katılmam gerekiyor. Yıl içinde de master programında geçerli sayılacak bir sürveyanlık dersi almak zorundayım. Şu son yaşadıklarım şansın benden yana olduğunu düşündürüyor. Her işte bir hayır vardır diyenlere yerden göğe kadar hak veriyorum. Tatilde burada kalmayıp Türkiye'ye gitseydim böyle bir işin varlığından haberim bile olmayacaktı. Keşke yakaladığım şansın diğer yüzündeki onu yaratan gerçek nedenleri tümüyle zihnimden silebilsem. Ama öğrendim artık. Her hayırlı iş belli belirsiz bir gölgeyi bünyesinde barındırıyor. Pürüzsüz sevinçler yok yaşamda. Siyahın içinde beyaz, beyazın içinde siyah. Kaçınılmaz bir durum. Bu sabah kahvaltımı dışarıda yaptım. Yerleştiğimden bu yana odamın penceresinden seyretmekle yetindiğim yurt binasının hemen önündeki ahşap masaların yanındaki sıralardan birine oturdum. Neden daha önce böyle bir fırsat yaratmadım diye sorguladım kendimi. Gölgeleriyle insanın içine serinlik veren dev ağaçların gövdeleri ve dalları arasında mekik dokuyan irili ufaklı sincaplarla iç içe, onlarla konuşarak kahve içmenin bu derece keyifli olacağını önceden kestiremediğimden belki. Bundan sonra sık sık gelmeliyim buraya. Doğayla, doğanın sunduğu dinginlikle ve sincaplarla baş başa geride bırakmak üzere olduğumuz yazın kısa bir sorgulamasını yapıyorum. Karşımda hassas bir terazi. İyimser yüzümü ortaya çıkararak sağ kefeye olumlu, sol kefeye olumsuz izlenimleri yüklüyorum. Sağ kefe ağır basıyor. Bu yazdan aklımda kalan tek olumsuzluk Ferda ile Emre'nin nişanında bulunamayışım. Evet, geçen hafta nişanlanan en yakın arkadaşlarımın nişanında bulunamadım ben. Gurbette yaşamanın en sızılı yanı bu işte. olman gereken yerde yoksun. Kendini tüm varlığınla orada hissetsen de yetmez. Yüreğinin derinliklerinde bir yerler ağlar, susturamaz. Üzme kendini dedi anne. Senin yerine biz gideriz diye avutmaya çalıştı beni. Ilımlı tavırlarına alışık olduğum babamın yaklaşımı ise farklıydı bu kez. Yaz tatilinde gitmeyerek özlemlerine özlem katmamı acımasızca yargılıyordu sanki. Kendi seçimin dedi sitemli. Şunu unutma ki mutluluk insanın sevdiklerinin yanında yaşaması ve sevdikleriyle beraber yaşlanmasıdır. Aşk olsun babacığım diye güldüm. Yaşlanmak benim için çok erken. Ama insanların sevdiklerinin yanında yaşaması dersen sonuna kadar katılıyorum sana. Kabul ediyorum. Bu kadar uzun zaman sizlerden ayrı kalmam delilikti. Biliyorsun başka çarem yoktu. Burada kalarak yaşamımın belki de en iyi fırsatını yakaladım. Söz veriyorum bir daha olmayacak. Mezun olur olmaz da yanınızdayım. Hiçbir güç beni bu kararımdan döndüremez. Nişanın ertesi günü Ferda ile Emre'yi ayrı ayrı arayarak kutladım. Seninki Mecnun gibi dolaştı ortalıkta dedi Emre. Herkesi şimdiden en kısa zamanda yapacağınız nişanınıza davet etti. Murat'ı hiç böyle görmemiştim dedi Ferda da. Her önüne gelene tanısın tanımasın aslısını anlattı. Sana duyduğu özlemi paylaştı onlarla. Kim ne düşünür, arkasından ne söyler, aldırmadı bile. Emre ile bana da kısıtlama getirdi. Bizim nişanımızdan önce evlenmeye kalkarsanız düğününüze gelmem diye yeminler ettirdi. Biz ve nişanlanmak. Gerçekten inanıyor musun buna Murat? Yoksa bir dost kutlamasında iki kadeh içkinin getirisiyle bilinçaltındaki korkularının dışa vurumu mu bu söylediklerin? Ah Murat'a, gerçeklerle yüzleşmeyi daha ne kadar erteleyeceksin? Bir haftalık eğitim süresi içinde Amerika ve Amerikalılar hakkında geldiğimden bu yana edindiğim bilgilerin toplamından daha çok şey öğrendim. Kampüste 76 sürveyan var. Benim dışımdakilerin hepsi ve eğitmenlerimiz Amerikalı. Tek uluslararası öğrenci benim. Böyle bir görevi nasıl olup da bana verdiklerine hala inanamıyorum. İşin başına geçtiğimizde neler yapacağımızı uygulamalı olarak öğreten eğitim programımız çok sıkı ve yorucu. Ama bir o kadar da zevkli. Kampüste 3500 öğrenci kalacak. Onlardan biz sorumluyuz. Kampüs bölgelere, bölgeler de kendi içinde bölümlere ayrılmış. 4 binadan oluşan bölümümüzde 8 kişi çalışacağız. Binalara ünlülerin adları verilmiş. Cina ile benim sorumlu olduğumuz binanın adı Reeb. Cina, çıtı pıtı sevimli haliyle ilk gördüğüm anda kanımın kaynadığı çalışma arkadaşım. Aynı katta, komşu odalarda kalacağız. Eğitim saatlerinden arta kalan zamanlarda binanın içinde yapılması gereken hazırlıkları tamamlıyoruz. İlk iş olarak kapımın üstüne odada olmadığım zamanlarda beni bulabilmeleri için bir kağıt astım. Renkli bir rap diye ben neredeysem o yerin adının yanında duracak. Girişteki öğrencilerle iletişimi kolaylaştıracak 3 panodan birini de hoş geldin panosu olarak düzenledim. Herkes çok beğendi. Tam benlik bir iş. Renkli kartonlar, kağıtlar, fosforlu kalemler, her şey elimizin altında. Geriye yaratıcılık kalıyor sadece. Her ay değişmesi gereken panolardan diğer ikisi henüz boş. Onlara da öğrenci kulüplerinin tanıtım broşürlerini ve yapılacak etkinliklerin duyuru ilanlarını asmayı düşünüyorum. Yaratıcılığıma güveniyorum ama bu binada art, yani resim, heykel ve müzik bölümü öğrencileri kalacak. Onlara bir şey beğendirmek de hayli zor. Hepimize bütün kapıları açan özel anahtarlar verildi. Bu anahtarlarla öğrencilerin dairelerine girebileceğiz. Daireler son derece konforlu. Her birinde tek öğrencinin kaldığı dörder oda ve geniş bir oturma salonu var. Öğrenci odaları özel mekan. Oralara girilmiyor. Ama daireler bizim denetimimizde. İstediğimiz zaman anahtarla açıp içeriye girebileceğiz. Eğitmenimiz kapıyı çalıp sürveyan diye seslenmenin de yeterli olabileceğini söylüyor. Anahtarla açmak ya da seslenmek. Seçim bize kalmış. İkinci seçenek daha mantıklı geliyor bana. Paldır küldür içeri dalacağımıza önceden seslenelim ki ne içiyorlarsa saklayacak zamanları olsun. Ne biz üzülelim ne onlar. Her gece bina içinde 3 tur atmak zorundayız. Saat 23'ten sabah 8'e kadar da odamızda kalmamız gerekiyor. Bu süre içinde en büyük desteğimiz okul polisleri. Public safety dedikleri çoğu öğrenci için bela anlamına gelen bu adamlar ve kadınlar bizlerle çok içli dışlı ve çok şeker insanlar. Başımız sıkıştığında onları arayabileceğiz. Bunlar dışında yazılması gereken raporlar, düzenlenmesi gereken yığınla program var. Mangal partileri, müzik ve söyleşi ağırlıklı buluşmalar, ilginç yarışmalar. Öğrencileri olumlu yönde geliştirme bilinciyle ayda en az 2-3 etkinlik yapmak zorundayız. Etkinliklerin başarısı katılımla doğru orantılı olarak değerlendirilecek. Bu konuda okulun tüm olanaklarını sonuna kadar kullanabileceğiz. Yaptığımız harcamaları alışveriş makbuzu karşılığında geri alabileceğiz. Görevlerimiz arasında dert anlatmaya gelenlere güzin ablalık yapmak da var. Yeri geldiğinde bir psikolog gibi davranmak zorundasınız, diyor eğitmenimiz. Bu konu çok önemli. Çünkü o anda sorunlu bir gencin karşısındaki kişi onun geleceğini etkileyebilecek insandır. Yaşanmış ilginç olayları örnekleyerek karşılaşabileceğimiz durumları anlatıyorlar. Rol modelisin diyorlar. Nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun, kiminlesin, ne içiyorsun, ne düşünüyorsun? Sorumlu olduğun insanların güvenlerini ve saygılarını kazanman için bunlara dikkat etmen şart. Dün eğitimimizin bir parçası olarak halatla tırmanma dersi verdiler bize. Amaç risk almayı ve takıma güvenmeyi öğrenmek. Yaşamımdaki belki de en ilginç deneyimdi. Sağlam demir halkaların yardımıyla kocaman bir ağacın gövdesine tırmanıp iki ağaç arasında gerilmiş bir uçağı çekecek sağlamlıktaki iki sıra kablonun arasından yürüdüm. Ve kendimi boşluğa bırakıverdim. Risk alma ve cesaret. Ağacın tepesinde emniyet kemerimi tutan eğitmen ağır ağır aşağıya indirdi beni. Takıma güvenme. Eğitim süresinin içinde eğlence programları da yer alıyor. Tüm grubun bir araya geldiği ilk gün tanışma ve ice break, buzları kırma günü düzenlendi. Oynadığımız oyunlar insanları tanıştırmak bir yana, yüz göz olmalarına zemin hazırlayacak kadar eğlenceliydi. Ve bahçede yaptığımız harika bir mangal partisiyle eğitim programımıza son noktayı koyduk. Bundan sonraki yaşantım eskisinden de hareketli geçecek. Beyin hücrelerimde bana hükmetmek için pusuya yatmış olumsuz düşüncelerin yapacağı ataklara izin vermeyecek kadar dolu ve hareketli. Mutluyum. Yaz tatilini Türkiye'de geçiren grup arkadaşlarımız birer birer dönmeye başladılar. Eskilerin yanında Türkiye'den yeni gelmiş olanlar da var. Hiçbirisiyle tanışma fırsatı bulamadım henüz. Özden döneli bir hafta oldu. Eğitim programı yüzünden birkaç telefon konuşması dışında görüşemedik bile. Ama bu akşam beraberiz. Geçen dönem Özden'le paylaştığımız eve doğru yürürken heyecanlıyım. Son dönemde zaman ayırmakta zorlandığım, içimdeki özlemleri derleşmiş arkadaşlarımla buluşma heyecanı bu. Aramıza yeni katılanlarla kaynaşma amacıyla küçük çapta bir Türk gecesi hazırlamış bizimkiler. Ayla, Hakan ve Bora bu yıl master eğitimine başlayacak yeni arkadaşlarımız. Özden'in yanına benim kaldığım odaya taşınan Japon Mika da bizlere ayak uydurmakta zorlanmıyor. Geç saatlere kadar yiyip içip eğleniyoruz. Özden araba almış. Eski kasa bir Amerikan Ford'u. Onu anlatıyor. Üçüncü el diye gülüyor. Epey yıpranmış ama önemli değil. Ayağımı yerden kessin yeter. Şunu şurasında ne kadar kullanacağım ki? Burada araba almak çok kolay. Hele öğrenciler için. 2-3 bin dolara araba bulmak mümkün. Amerika'dan ayrılırken de aynı şartlarda satılabiliyor üstelik. Özden'in de arabalılar grubuna katılması heveslendiriyor beni. Ancak Amerika'da araba kullanabilmek için uluslararası ehliyet gerekiyor. Türkiye'ye gittiğimde normal ehliyetimin yanına uluslararası olanını da eklemeliyim. Gecenin ilerlemesiyle önce aramıza yeni katılan arkadaşlarımız kalkıyor, ardından da diğerleri. Mika da odasına çekilince Özden, Kaan, Burak ve ben baş başa kalıyoruz. Arabayla tur atmaya var mısınız diyor Özden. Arkadaşınızın nasıl direksiyon salladığını bir görün. Özden'in yanındaki ön koltuğa yerleşiyorum. Kaan'la Burak da arkaya geçiyorlar. Güle güle kullan diyorum Özden'e. Hiç de fena görünmüyor araban. Keyfimiz yerinde. Kulaklarımızda Sezen Aksu'nun son CD'sinden dökülen nameler, saatte 50 kilometreyi aşmayan hızımızla sağ şeritte ağır ağır ilerliyoruz. Önümüzde bir polis arabası beliriyor. Işıklarını yakıp söndürerek durmamızı istiyor. Ardından da megafondan sağa yanaşıp durun uyarısı geliyor. Şaşkınlık içindeyiz. Neden durdurulduğumuz hakkında en ufacık bir fikrimiz yok. Merak etmeyin diyor Özden. Ehliyet, ruhsat, satış belgeleri hepsi yanımda. Dördümüz birden arabadan atlayıp polis arabasına doğru yürüyoruz. Arabanın içindeki polis memuru yüzünde en az bizimki kadar şaşkın bir ifadeyle camlarını bile açmadan öylece oturuyor. Cama vurup ne oldu gibisine el işaretleriyle sorular soruyoruz kendimizce. Yanıt megafondan geliyor. Arabanıza dönün, kapıları ve camları kapatın. Anlam veremesek de söylediklerini yapıyoruz. Ne bu böyle? Diyor Özden. Arabanın içine hapsettiler bizi. Polis memuru isteklerini yerine getirdiğimizden emin olunca arabasından inip yanımıza geliyor. Camı açmamızı söylüyor. El fenerini üzerimize tutarak hepimizi tek tek inceledikten sonra ehliyete ve ruhsata bakıyor. Ehliyetiniz uluslararası ama Amerika'daki trafik kurallarından haberiniz yok diyor alaycı bir tavırla. Polis durdurduğunda arabadan inilmez. Hatta o söylemeden camınızı bile açamazsınız. Suçtur. Böylece Amerika'daki ilginç kurallardan ve yasaklardan birini daha öğrenmiş bulunuyoruz. Dönüş yolunda bari sen uyarsaydın diye Kaan'a çıkışıyor Özden. Aylardır araba kullanıyorsun burada. Nereden bileyim ablacığım diyor Kaan. Bugüne kadar hiç polis çevirmedi ki beni. İlk şoku atlatmanın rahatlığıyla gülmeye başlıyoruz. Kare kare yeniden yaşıyoruz olanları. Oturdukları yerde bekleyeceklerine arabadan atlayıp hışımla polise doğru koşan 4 kişi. El kol hareketleri, cama vurmalar. Suçumuz ağır diyor Burak. Ömür boyu hapse mahkum edilmediğimize şükür. Beni yurt binasının önüne bırakıp gidiyorlar. Bir sonraki buluşmamız için söz veremiyorum onlara. Yarın başlayacak yeni işimin yoğunluğu arasında ne zaman ve nasıl boşluk yaratabileceğimi ben de bilmiyorum çünkü. Bugün ilk öğrencilerimiz gelecek. Onları karşılamak için sabırsızlanıyorum. Ama öncesinde yapmam gereken o kadar çok iş var ki. Dün gece 03'te yatıp sabah 07'de kalktım. Saatimi 05'e kurmuştum ama çalmadı. Tanrı acımış olmalı. Şu ana kadar 3 pano hazırlandı. Anahtarlar kapılara uyuyor mu diye teker teker denendi. İdareden gönderilen öğrenci listesindeki isimler süslü kartonlara yazılıp kapılara yapıştırıldı. Tüm odaların kontrol raporları hazır. Binanın 3 katı erkek, 1 katı kız öğrencilere ayrılmış. Her katta 32 öğrenci kalacak. Onların hepsini tek tek tanımak zorundayım. Öğlene doğru öğrencilerimiz gelmeye başlıyor. Anneler, babalar ve çocukları. Ev döşüyorlar sanki. Küçücük yurt odalarına televizyon, buzdolabı, mikrodalga, ventilatör, hatta klimalar taşınıyor. Eşyaların taşınmasına yardım etmek için eski öğrencilerden oluşturduğumuz bir grup var. Çocuklarıyla beraber arı gibi çalışan anne babalar minnettar kalıyorlar bizlere. Teker teker teşekkür ediyorlar yardımlarımız için. Gelenleri karşılarken bir yandan da neleri paylaşacağımızı henüz bilmediğim öğrencilerimi inceliyorum. Uzak ülkelerden ya da Amerika'nın değişik eyaletlerinden gelmiş, farklı özelliklere sahip yüzlerce genç. Her biri ayrı bir dünya. Çılgın tiplerin yanı sıra kendi halinde, içine kapanık, bir köşeye sinip kendini gizlemeye çalışanlar da var. Asıl onlardan korkmamız gerek. Eğitim döneminde öğrendiklerimiz öyle söylüyor. Şu ana kadar edindiğim bilgilere yaşayacağım ilginç deneyimleri eklediğimde Türkiye'ye dönüp psikolojik danışmanlık bile yapabileceğimi düşünüyorum. Okulun içi cıvıl cıvıl, bayram yeri gibi. Ve ben 23 yaşını doldurmuş Aslı, kızlı erkekli bu çocukların arasında ne işim var diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Sanki hiç büyümemişim, onların yaşındayım. Bundan sonrasında da hiç ama hiç büyümesem keşke, hep böyle kalsam. Bilinçaltımdan yükselen ses, yaşımın olgunluğunu taşırsam, dışlamaya çalıştığım gerçeklerle yüzleşmem gerektiğini fısıldıyor bana. Yeni dönem için 3 ders aldım. Dersler haftada 10 saat asistanlık ve yurttaki görevim tüm zamanımı kaplıyor. Bebek bakıcılığı işini Özden'le Ayla arasında paylaştırdım. Ama Davis'lerden tümüyle vazgeçemem. Arada bir Özden'le beraber gidip çocuklarla özlem gideriyorum. Beni görünce Seniş'ten ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Yalnız onlar mı? Mrs. Adams, Susan, John. Aramızdaki iş ilişkisinin yerini ailevi bir bağ aldı sanki. Her fırsatta buluşup bir şeyler paylaşmak istediğim buradaki en yakın dostlarım onlar. Geçen hafta yurttaki ilk etkinliğimi gerçekleştirdim. Türk kahvesi günü. Önce bilgisayarın başına geçip hoş bir duyuru hazırladım. Üstünde dumanlar tüten bir kahve fincanı, Türk kahvesinin büyüsü yazısının altında kendinizi keşfetmek ve gelecekten bir şeyler öğrenmek istiyorsanız Perşembe günü saat 19'da toplantı salonunda buluşalım notu. Katılım çok iyiydi. Yardımcılarım olmasa böyle bir yükün altından asla kalkamazdım. Bizim Türk grubundaki kızların hepsi yanımdaydı. Evlerdeki, odalardaki Türk kahvesi fincanları toplantı salonuna taşındı, yetmedi, Nescafe fincanlarına koyduk kahveleri. Türkiye'den getirdiğimiz cezvelerle başa çıkamayınca su ısıtıcılarında pişirdik kahveyi. Dünyanın dört bir yanından gelmiş gençlere fal kapatmayı öğrettik. Ardından da usta birer falcı gibi içlerini, beklentilerini, geleceklerini okumaya koyulduk. Hiçbirimizin fal bakma deneyimi yoktu ama hiç zorlanmadık. Uzakta sizi düşünen birileri var, üç zamana kadar yol açılacak önünüzde, bu hafta içinde toplu bir para alacaksınız, gözleri uzaklara dalmış, mahzun duranlara ise farklı ve daha romantik bir reçete. Aklınızda biri var, yüreği sizinle. Biri olmazsa diğeri tutar formülünün arkasına sığınarak söylenen her sözcük hedefine varıyor. Bayılıyorlar fala. Fal partisinin sık sık yinelenmesini istiyorlar. İlk etkinliğimin umduğumun üstünde başarı kazanması mutlu ediyor beni. Bundan sonra yapacaklarımın gücünü veriyor. Sonbaharı hüzün mevsimi olarak düşünmüşümdür hep. Yazla kış arasında hüzünlü bir köprü. Güzel yaşanmış bir şeyleri geride bırakmanın ince sızısı. Aydınlığa veda edip karanlık günleri bekleyiş. Ama burada en güzel yüzüyle karşıma çıkıyor sonbahar. New England bölgesine özgü ağaçların sunduğu renk cümbüşü muhteşem. Yapraklar pembe, sarı, kırmızı, kahverengi ve morun her tonunda. Fotoğraflarını çekmeye doyamıyorum. Dört bir yanımı saran renk armonisinin ortasında onlardan bir parçaymışım gibi bedenimin bir yanı güz sarısı, diğer yanı leylak. Duygularım yaprakların üzerindeki çiğ taneleri. Bir süreliğine dondurduğum, dondurup rafa kaldırdığım özlemlerim hapsoldukları köşelerden fırlayıp tablonun içindeki yerlerini alıveriyorlar. Engelleyemiyorum onları. İsyankar seslerini susturamıyorum. Anlaşıldı. Özlemlerimi özgürlüklerine kavuşturma zamanı geldi. Takvimi karşıma alıp Türkiye'ye uçacağım günü saptamaya çalışıyorum. İlk dönem sınavlarımız Aralık ayının ikinci haftasında bitiyor. Christmas ve yarı yıl tatilini uç uca eklersem 3 haftalık bir soluklanma süresi oluşuyor. Öyle bir durumdayım ki şu anda değil 3 hafta 3 gün için bile yollara düşebilirim. O tarihlerde uçakların doluluğu zirveye tırmanacağından gidiş planıma bir an önce işlerlik kazandırmalıyım. Telefona uzanıp 12 Aralık için yerimi ayırtıyorum. Oldu işte. Şimdi sıra müjdeli haberi Türkiye'dekilere duyurmakta. Annem ve babam sevinçten havalara uçuyorlar. Bekledikleri kavuşmayı gerçeğe dönüştürecek somut bir veri var artık ellerinde. Ardından Murat'ı arıyorum. Kim bilir ne kadar sevinecek. Cep telefonu yanıt vermiyor, kapalı. Mutlaka ulaşmalıyım ona. Bugüne kadar çevirmekten özellikle kaçındığım şirket numarası bu kez dost görünüyor gözüme. İşin başında Osman Bey olmadığına göre onunla karşılaşmak gibi tatsız bir sürpriz söz konusu olamaz nasılsa. Konuşacağım kişi yönetim kurulu başkanı Murat Alkanlı. Santraldeki kız hemen bağlıyor. Ancak karşıma çıkan Murat değil. Alkanlı Holding diyor mekanik bir kadın sesi. Nasıl yardımcı olabilirim size? Murat Bey'le görüşecektim. Şu an için mümkün değil. Toplantıda kendisi. Amerika'dan arıyorum. Bağlayabilirseniz sevinirim. Amerika sözcüğünü duyunca duraklıyor. Önemli bir iş görüşmesi diyor. İçeriye telefon bağlayamam. Kim aradı diyelim? Aslı. Tamam Aslı Hanım. Notunuzu alıyorum. Sekreteri olmalı. Notu ilettiğinde Murat beni arayacaktır. Hayal kırıklığımı biraz olsun hafifletecek en iyi yol Ferda ile konuşmak. Hem kavuşacağımız tarihi bilmek onun da hakkı. İnanamıyorum diye sevinç çığlıkları atıyor Ferda. Tam da seni oralara demirbaş olarak gönderdiğimizi düşünürken hazırlıklara başlayalım artık. Grubu toplayıp prensesimize karşılama kutlaması yapmamız şart. Kendimi ellerinize teslim ediyorum Ferdacığım. Orada olduğum süre içinde nereye çekerseniz oraya giderim. Murat'tan zaman kalırsa tabii. Geleceğini duyunca ne yaptı? Bilmiyor henüz diyorum kırık bir sesle. Senden önce onu aradım ama toplantıdaymış. Konuşamadık. Sekreterine not bıraktım. Sekreteri mi? Ha, Beyza ile konuşmuşsun sen. O da kim? Susuyor Ferda. Kulağıma dolan bu sessizlik ürkütüyor beni. Ferda, orada mısın? Bak Aslı, buraya geldiğinde anlatmayı düşünüyordum ama önceden bilmende yarar var. Beyza, Alkanlı ailesinin son numarası. Baktılar ki Murat'a kız göstermekle, evlen diye başının etini yemekle sonuç alamıyorlar. Bu kez de farklı bir yol denediler. Murat'ın her an yanında olacak, işlerini yoluna koyup yükünü hafifletecek, minnet duyacağı, çalışkan bir yardımcı, vazgeçilmez bir sağ kol yarattılar. Beyza. Uzaktan akrabaları oluyormuş galiba. Ama asıl tanışıklık bizimkilerin okul yıllarına dayanıyor. Murat'ın ve Emre'nin kolejden sınıf arkadaşı Beyza. Daha o günlerde bile Murat'ın peşinden ayrılmadığı söyleniyor. Şimdi de çalışma ortamında zorunlu bir beraberlik yaşıyorlar. Zorunlu ha diye sinirle gülüyorum. Böyle bir beraberliğe Murat'ı kim mecbur edebilir ki? Osman Bey. Ve onun arkasında durup perde gerisinden işleri yürüten Mihriban Hanım. Beyza'ya güvenilir, dürüst, iş bilen bir eleman olarak sunuyorlar Murat'a. Yabancıdansa bildik biriyle çalışmak sence de daha akla yatkın değil mi? İstese kabul etmezdi. Murat'ın bu konuda hiçbir suçu yok. İşi başından aşkın. Bu tür ayrıntıları düşünecek durumda değil. Ama Beyza için aynı şeyi söyleyemem. Tanıdığım kadarıyla içten pazarlıklı bir kız o. Tanıştınız mı? Geçen hafta Emre ile beraber Bursa'ya gitmiştik. Şirkete uğrayıp Murat'ı görelim dedik. Eskiden olsa elimizi kolumuzu sallaya sallaya girerdik yanına. Bu kez Beyza Hanım engelini aşamadık. Hiç utanmadan Murat'ın yabancı bir konuğu var göremezsiniz dedi. Düşün, Emre'nin de sınıf arkadaşı bu kız. Konumunun arkasına saklanıp böylesine çirkin davranabiliyor. Emre yutar mı? Cep telefonundan Murat'ı aradı, dışarıda olduğumuzu söyledi. 2 dakika sonra yanımızdaydı Murat. Ne yabancı konuk ne bir başkası. Dosyalara gömülüp çalıştığını söyleyerek işlerin yoğunluğundan yakındı. Size neden tavırlı bu kız? Neden olacak? Murat'a eskileri hatırlatacak tüm izleri silme çabasında. 5. kaset, 2. yüzün sonu.